TR 24 ekranlarına hoş geldiniz. Foto Altı programında yine birlikteyiz. Bu hafta da konuğumuz Nerim Hazar. Konuk demeyelim, ev sahibi.
Ya artık ben diyecektim onu artık. Yani konuk böyle biraz sanki kalkıp gideceğim birazdan gibi.
Şey, TRT zamanlarından kalan evinize konuk oluyoruz gibi bir ima olsun
evet,
diye.
Evet, evet. Eyvallah.
Zeki Müren, Nedim Hazar şöyle bizi görecek yani. Mi falan?
Yavuz'la beraber konuğunuzuz falan.
Evet, konuğunuzuz. Bugün de konuğunuz olarak ekranlarınızdayız.
Evet.
Geçen haftadan bu haftaya bir mesajınız var mı? Biraz reytinglerimiz düşüyor. Siz kızmadıkça, kızınca artıyordu ne güzel.
Ya bu millet fırça yemeği mi seviyor? Anlamadım ki arkadaş yani. Hakikaten. Yani kimseye bir şey diyemiyorsun. Bazen bizim hanıma soruyorum, diyorum ki okudun mu yazıyı, diyorum. Yok diyor, şeyde diyor, o hanımefendi diyor, seslendirince dinleyeceğim diyor bende. Yani şimdi burada da biraz böyle şey, draje halinde insanlar ağızlarına atılsın istiyorlar böyle bir şeyde. Evet. Kolaycılık artık. Yani biz mesela Zaman Gazetesi'nde bu abonelik usulünü tartışırken diyorduk. Yani kardeşim, gazeteyi evine getiriyoruz işte kahvaltı yaparken. Yani gidip şeyden almak zorsa eğer,
bakkaldan,
bayiden, şuradan, buradan, kiosktan, bilmem neden, bakkaldan. Şimdi insanların telefonuna geliyoruz, bilmem ne, düğmeye basmak uzak geliyor falan filan. Yani yakınlık, uzaklık, meşakkat kavramı da değişti biraz. Neyse, çok da fırça atmayalım şimdi, şey olmasın. Cem Yılmaz'a diz çökerten bir neslin ahvadıyız yani.
Belki de kolaylaştıkça düşüyordur,
derişim
düşüyordur.
Tabii yani ulaşılabilirlik kolaylaştıkça bir kere alternatif çoğalıyor. İki, zaman azalıyor. Ona ayırdığınız zamanı azaltmaya başlıyorsunuz. O esnada gördünüz, denk geldiniz, geldiniz, gelmediniz, geçmişler olsun. Biz işte sevgili Zafer teknik sorumlu arkadaşımız, kulakları çınlasın. Saatlerce uğraşır, bilmem ne yapar, koşturur, bilmem ne der. Ya abi, en son şeyini seyrettim diye geçen biri bir ay önceki programdan bahsediyor yani. Bir aydan beri
bu da bir yandan güzel bir şey yani, biriktirip biriktirip sonrasında izleyenler var yani.
Ya inşallah biriktirip izliyordur, yoksa bayağı geriden geliyor yani.
Evet, biz gündemlerimize geçelim isterseniz hemen. İlk fotoğrafımızla birlikte. Burası Avrupa Komisyonu'nun galiba kafeteryası. Arkası dönük olarak gördüğümüz liderler: Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron. Hemen Macron'un karşısındaki şahıs da İtalya Başbakanı Conte.
Allah Allah.
Böyle bir kafeteryada akşam yemeği yiyorlar. Bütçe görüşmeleri vardı. Bu görüşmelerin arası bu. O arada böyle bir poz yakalandı.
Bunlarda hiç itibar yok galiba. Yani itibarsız adamlar.
Evet yani pet şişeden falan su içiyorlar.
Yani pet şişeden su içiyorlar. Hiç koruma yok etrafta. Masa küçücük. Yani bizde arada 45 metre olmadan masa olmaz ki. Yani o itibarla ilgili işte. Orta şey devletsen 7 metre olacak. Büyük devletsen 15 metre olacak.
Benim favorim o yeni yuvarlak masalar, o hani böyle 100 kişiyi bir
işte
yuvarlak masalar.
İşte tabii ortaya o çiçeği nasıl koyuyorlar, o da ayrı bir şey. Yani
helikopterle indirme olmaları lazım.
Ben olsam bir gün bir video çekerim. O çiçeği koyan insanın macerası yani o şeyde hakikaten zor. Ya da işte ne bileyim, bir çatal, tuzluğu uzat diyemeyeceğim bir masa yani, acayip bir şey yani. Garip bir şey. Karşıda oturan ya galiba şu, galiba bu diye algılayamayacaksın. Ama şurada şunu söyleyeyim. Ben burada insan görüyorum. Hakikaten insan görüyorum. Yani rahatlıktan, muhabbetten, ondan sonra bu insanlar öyle herhalde bu üç ülkenin şeyi trilyon dolarlardır değil mi bütçeleri yani?
Evet, Avrupa'nın en büyük üç ekonomisi.
Yani trilyon dolarlara hükmeden insanlar işte simit sarayında kahvaltı yapıyormuş gibi son derece de sade ve şeyler. Demek ki güç ile yaşadığınız hayat standardının çok bir ilgisi yok. Lüksün, şatafatın Çok bir ilgisi yok. Ne kollarında 50 bin dolarlık bir avroluk çantalar var, ne kenarlarında yüzlerce korumalar var. Bunlar da insan. Bunlar da muhabbet ediyorlar. Belki şakalaşıyorlar. Yani hakikaten insan olduklarını buradan bana geçirdiler, hissettirdiler yani. Çok samimiyetle söylüyorum. Bizde mesela bırakalım böyle Merkel'i, Macron'u bilmem kimi, beşinci şeyden bir partinin işte ilçe bilmem ne başkanı gelse gene bundan daha abartılı sofra düzenlenir yani. Hani bırakın devlet başkanlarını. Maalesef bizde her şey olduğu gibi bu şey de abartılıyor. Çünkü hani kürk, zarf daha öne geçtiği için, yani daha önemsendiği için, ben mesela Davutoğlu'nun bir o sabah kahvaltısını hatırlıyorum. O böyle bir yaklaşık 100 bin
Van
çeşit
kahvaltı.
serpme kahvaltılı. Değil mi? Van mıydı o?
Evet. Ya Van kahvaltısı
Van
diyorlar ya, işte
yani.
çok çeşit olduğu zaman.
Evet, Van yani doğuda bütün hepsi öyle. Kilis'te öyle, Urfa'da öyle serpme kahvaltı diyoruz. Yani Allah ne verdiyse serpiyorlar böyle. Hani çoğuna dokunulmadan kaldırılıyor gerçekten. Burada ben şahsen tevazu, yani o büyüklüğün verdiği, Bediüzzaman Hazretleri lemaatta zannedersem, kamillerde büyüklük mikyasıdır küçüklük, nakıslarda küçüklük mizanıdır büyüklük diye bir şey var. Çok veciz bir ifadesi var lemaatte. Yani büyüklüğü ne kadar küçük görünürse o kadar büyüktürler kamil insanlar. Eksik insanlar da ne kadar kendilerini büyütüyorlarsa aslında o kadar küçüktürler diyor Bediüzzaman Hazretleri.
Biraz da
Evet.
tabii bu liderler kariyerleri sona erdiğinde neredeyse sıradan insanlar gibi hayata karışacaklar.
Aynen öyle, aynen.
Çocuklarıyla ilgilenecekler, akrabalarıyla ilgilenecekler, ama Orta Doğu'da
Ya
böyle olmuyor malum.
şu anda bile yani ışıkta geçen baktım Merkel'in bir şeyine kırmızı ışığa basmış, yeşilin yanmasını bekliyor. Yani karşıda da başkanlık sarayı var ha. Yani şey değil, yani kendi mekanı. Hani bizde oraya insan alınmaz, o insanlarla beraber yeşil ışığı bekliyor. Bunlar şimdiden hayatın çok kopmuş da değiller aslında, o çoluk çocuklarından bilmem nelerinden. Bizimkiler hep söylüyoruz, hep konuşuyoruz. Neredeyse kravatla defnedilecekler. Yani hani bugün öldün, yarın mezar. Yani hani şey yok. Böyle bir siyasetten bir gün kopma yok. Tatil kavramı yok. Rahmetli Özal, hatırlıyorum böyle tatile çıkacağım deyince çok tepki çekince yaz dönemi çalışmaları için Bodrum'a gitti diye haber yaptırtıyordu bize. Yani yaz dönemi çalışması dediğin havuza giriyor bilmem ne yapıyor falan filan. Çünkü insanlar şey diyordu ya, bu tatili mi olur siyasetçinin, başbakanın bilmem ne, insan değilmiş gibi.
Evet.
Evet.
Bir sonraki gündemimize geçebiliriz. Biraz farklı bir gündem. Yani konuştuğumuza nazaran, burası Van'da bir köy. Malum
Vay
İran'ın
vay vay.
kuzeyinde geçen hafta başında olan bir deprem Türkiye'de de hissedildi ve Van'da bir köyün gördüğünüz üzere neredeyse birçok evin yıkılmasına sebep oldu. Hanenin yıkılmasına sebep oldu. Bugün itibariyle 10 kişi hayatını kaybetti. Bunların 5'i çocuk. Videoda göreceğiniz bir kadıncağız var. Bunun haricinde bir diğer kadıncağız.
Şu an
Evet,
kaydı.
kendisi eşini ve 3 çocuğunu bu depremde kaybetti. Yani çamaşır asmak için dışarı çıkmış. Çocukları ve eşi içeride uyurken depreme yakalanıyorlar ve ailesini kaybediyor bu kadın. Yani yoksulluğun fotoğrafı, hani bu köylere uzun süre ulaşılamadı. Kardan dolayı yollar
Vallahi ben
kapalı olduğu
Türkiye'ye de
için.
çok gün mesela öbür o Erzincan mıydı? El Aziz. Ora kadar gündem olmadı yani.
Evet.
Van nedense hatta çok daha iğrenç mesajlar gördüm. Yani toptan yok olsunlar, işte gömülsünler bilmem ne falan filan gibi. Yani aslında en az deprem kadar ciddi bir musibet, bir ciddi bir felaket bu anlayış. Bu anlayışın devlete yerleşmesi de, hatırlıyorsan oraya giden, bir önceki depreme giden şeyin, Kürt Partisi'nin yardım konvoylarını kabul etmediler yani.
Evet.
Yani ayrımcılık oraya kadar şey olmuştu. Artık ölüleri de diriler gibi ayırıyorlar. Ölüleri de diriler gibi aslında şeyin Cahit Zarifoğlu'nun zannedersem günlüğüne başladığı bir cümle vardı. Ne çok acı var diye. Hani hakikaten Türkiye'ye baktığımızda her yerde artık doğuda, batıda, yukarıda, aşağıda ne çok acı var diyoruz. Yani hakikaten o kadar oldu ki eskiden mesela iktidar bu acıları kullanmayı, oya dönüştürmeyi, her şeyi seviyorlar oya dönüştürmeyi. Bu ölüleri, bu şeyleri, bu acıları oya tahvil etmeyi düşünürlerdi. Şimdi bakıyoruz Suriye'den gelen askerleri gizli gizli defnediyorlar. İsimlerini evet. açıklamıyorlar. Yani acı o kadar fazlalaştı ki onlara bile fazla geldi yani. Onlar bile artık görmezden geliyorlar.
Artık oy gazeteleri kaybetmemeye çalışıyorlar.
Tabii geçtik. Yani o da yine aynı şeyle. Acının fazlası bu sefer ülkeyi etkiler diye korkuyorlar yani. Dolayısıyla fazla acı göstermemek için. Bu da bir eşik olduğunu düşünüyorum ben. Bir de tabii bu yılın bu senenin biraz felaket senesi olduğunu da konuşmuştuk yani. Ülkemiz için de öyle. Bugün Naci Görür'ün biraz önce şeyini okudum ben, bu deprem öngörüsünü. Adam diyor ki, yani tıpkı şeye benzettim ben, böyle bir yerin altında sanki bir ejderha var, bir güzergahı var ve yolda yıka yıka gidiyor yani böyle bir yeraltı canavarı. Hakikaten diyor ki sıra Maraş'ta diyor mesela. Maraş'ı vuracak diyor. Maraş'la beraber Malatya hissedecek ve bu diyor güneybatıya doğru diyor gelecek diyor. Tam Manisa'ya kadar gelecek diyor yani. Evet, bana enteresan geldi yani. Bununla, bu olurken biterken tabii biz neyle uğraşıyoruz? Libya'ya asker gönderiyoruz. Niye gönderiyoruz o belli değil. Kimin menfaatlerini korumak için, neyi korumak için? İşte Kanal İstanbul'la uğraşıyoruz. O kadar parayı oraya gömüyoruz. Niye, ne için belli değil. Dünyanın en iyi havaalanlarından birini kapatıp zorla yeni bir havaalanı açıyoruz. Niye belli değil. Böyle tuhaf bir ülke yani. Yani burada bu Van olayında dikkatimi çeken şey şöyle bir şey. Yani bugün dünyada aklı basan, kafası çalışan, orta zekaya sahip herhangi birini durdursanız deseniz ki başka bir ülkede deprem oldu. Ondan yüzlerce, binlerce kilometre uzakta bizim ülkemizde insanlar öldü. Adam bize şunu diyecektir. O zaman Allah sizin ülkenize deprem göstermesin yani. Yani İran'daki depremde bizde 10 ölü oluyorsa Van'daki depremde ne olur? Allah muhafaza yani.
Evet.
Yani bu böyle biraz önceki konuyla da bağlanmak gerekirse böyle sarayda 100 metre kare çapında, 100 metre çapında sofralar kurarak olmuyor. Evler korunmuyor. Evleri koruyamıyorsunuz. Yani maalesef gereğini yapmak ayrı bir şey yani. Evet.
Yani Türkiye her işte Cumhurbaşkanı olsun, bakanlar olsun her ağızlarını açtıklarında işte Türkiye şöyle güçlü ekonomi, böyle dünyanın bilmem kaçıncı ülkesi falan şeklinde konuşuluyor ama ben bu her deprem fotoğrafında cidden üzülüyorum yani. Ortaya çıkan o yoksulluk, o fakirlik, insanların o yaşadığı ciddi çaresizlik. Çünkü hani mesela Avrupa'da, Amerika'da da görüyorsunuz işte en ücra köyün bile yolları, evleri, işte altyapısı, şunu bunu. Hani madem buralara kafa tutan bir ülke Türkiye, neden kendi ülkesinde en yanındaki insana dokunamıyor, onlara işte hizmet götüremiyor? Yani bunları insanlar sormadığı için işte Libya'ya asker göndererek falan büyük ülke ya tavrı takınılıyor.
Şimdi şu var yani, şimdi hakikaten bu var. Yani şimdi yarın ben çok inanmıyorum da mesela elektrikli otomobili hakikaten yapmış olsak, satsak. Şimdi elektrikli otomobille şu fotoğrafı yan yana koyabilir miyiz biz? Ya adam size şunu demez mi? Ya haline bak. Hani bindiğin arabaya bak kardeşim. Yani önce yani bir standart vardır hep beraber. Yani senin evin mağara ya da çadır kullandığın araba işte Ferrari olmasa gerek. Yani olur, bir, hı hı. Çelişik bir durum olur. Yani anlatabiliyor muyum? Bir standart, evet, olması lazım. E bu standart olmayınca şimdi şey gösterilerle bilmem nelerle biz büyük devletiz şeyini millete yutturmaya çalışıyoruz. Yani biz buyuz maalesef. Yani o meşhur bir deyiş vardır. Yani zincirin en zayıf halkası o zincirin gücünü gösterir. Yani ne kadar güçlü olduğunu güçlü halkaya değil, zayıf halkaya bakarak yaparız. Türkiye budur. Yani şu Van'daki tablodur. Buyuz yani. İstediğin kadar sarayı göster, batıdaki moda etileri göster, bilmem Yeşilköy'ü göster. Nereye gösterirsen göster yani. Ama Türkiye budur yani. En zayıf halkamız bu, biz buyuz yani.
Evet. İsterseniz bir sonraki fotoğrafa geçelim.
Hay hay.
Hafta, yani geçen hafta sonunda daha doğrusu HDP kongresine gitti. Dördüncü olağan kongre ve eş başkan seçimi yaptı tekrardan. Daha önceki eş başkan Sezai Temelli çekildi. Yerine Mithat Sancar geldi. Pervin Buldan görevine devam ediyor. Ve bu kongre ilginç bir kongreydi. Şu açıdan. Ali Babacan buraya mesaj gönderdi. İşte yeni parti çalışmaları yapıyor. Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'nden bir yetkili, önemli bir yetkili hazır bulundu salonda. Yine CHP'den genel başkan yardımcısı seviyesinde hazır bulunanlar oldu. Tabii böyle olunca kongreye işte MHP'den özellikle Devlet Bahçeli ciddi anlamda yüklendi. Ayrıca içeride Abdullah Öcalan'la alakalı, PKK lideri Abdullah Öcalan'la alakalı slogan atıldığı gerekçesiyle de 14 kişi yanlış hatırlamıyorsam gözaltına alındı. Bir soruşturma başlatıldı. Hı. HDP'nin kendi iç tartışmaları var. Yani işte kimin eş başkan olacağı, kendi iç dinamikleri, kendi iç politiği var. Ama HDP'nin bir de işte Türkiye geneline yansıyan bir fotoğrafı var. Bu kongreyi nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ya HDP bu algıyı kırmak için hiçbir şey yapmıyor. Enteresan bir şey. Hı. Yani mesela İşte Gelecek Partisi'nden Ahmet Davutoğlu bile HDP PKK ile arasına mesafe koysun falan diyor, bilmem ne diyor. İşte terörü lanetlesin. Yani en çok diğer partilerin, HDP karşı diğer partilerin kullandığı argümanlar bunlar. Hani HDP de ısrarla sanki tam tersini yapmaya dikkat ediyor. Yani sanki o da oradan bir meşruiyet, Kürt halkında bir meşruiyet alıyor gibi bir şey ortaya çıkıyor. Yani mesela ben bu HDP'nin kongrelerini Türkiye'nin normalleşmesi için büyük fırsatlar olarak görüyorum. Hı hı. Hakikaten büyük fırsatlar. Yani HDP bir adım normal olmaya çalışsa, yani o bazı şeyleri, bazı hassasiyetleri görüp böyle biraz törpülese, diğerleri biraz daha yakınlaşmaya çalışsalar, inanın HDP üzerinden Türkiye'de bir ortak zemin bulunabilecek, yani demokratik ortak zemin bulunabileceğini düşünüyorum. HDP'nin bunun için fırsat olduğunu düşünüyorum. Ama başta HDP bu fırsatı ısrarla tepiyor ve reddediyor sanki. Yani garip bir şekilde. Yani şimdi düşünün, her şeyi bir yana bırakalım. Seçimden önce Abdullah Öcalan'ın bir mektubu çıktı ortalığa. Hatırlıyor musunuz?
Evet.
Ya HDP'nin aleyhineydi, HDP'ye oy vermeyin diyordu yani bu şey. Mektup. E şimdi bu parti hala kongresinde Bıcı Serok Bıcı Serok diyorsa, Ato diyorsa bir problem vardır. Yani bir sıkıntı vardır. Artık orada devletin elinde bir aygıta dönüşen bir ismin istenildiği kadar Türk-Kürt toplumu üzerinde saygın bir etkisi olsun. Fakat bunu kullanmak zorunda değilsiniz yani. Hani bir kongrede de susun yani, bir kongrede, yani daha önce daha fecilerdi biraz, normal yani, bu Demirtaş'ın biraz şeyidir, kendini şey yapmasıdır. Eskiden Türk bayrağı asılmazdı işte efendim, asılmışsa indirilirdi, hatırlıyorsun yani PKK'nın bayrağı bir, bu tür şeylere biraz dikkat ediliyor artık yani. En azından hani Türkiye'de Ankara'da siyaset yapıyorsan bazı şeyleri kabul etmen lazım, bazı şeylere uyman lazım. Bu HDP cephesinden, bir de tabii kendi içlerinde hakikaten bir kadro var. Yani mesela işte o geçen Mahmut Alanak'tır, Ahmet Türk'tür. Bir jenerasyon vardı. O jenerasyon bunlar, hakikaten bunlar çok şeyler, open mind diyor ya, açık fikirli şeyler. Yani hakikaten bakıyorum böyle siyasi şeye baktığımızda ortanın üzerinde bir profil görüyorum. HDP, yani HDP parti geleneğinden gelmeyen insanlara da baktığımızda işte oyuncular var, işte şey gazeteciler var, işte aktivistler var, bilmem neler var. Kürt olmayan pek çok insanı da çok rahatlıkla HDP kendi kadrosuna katabiliyor. Yani bu Demirtaş'ın başarısı. Yani partiyi kitle partisi haline getirmek için uğraşıyor. Bunu da başarıyor. Ama işte bu kadroların bu HDP Kürt halkı üzerindeki HDP algısını değiştirmek için çok da böyle çaba harcamadığını görüyorum yani. Açık söyleyeyim. Böyle biraz da belki de hazır korma, yani çok böyle riske almama. Garanti oynama derler ya, hani futbolda
Şu
garantili
an genel aslında Türkiye genelinde bir
oyna,
siyasetsizlik hakim. Yani kim herkes bekliyor. Ne yapacağı belli değil. İşte seçim bekleyenler var. Ama hani bir aktif adım atan bir parti görmüyoruz. Yani bütün herkes şu an işte salı günleri toplantılarda mesaj veriyorlar. Başka da bir işte en son CHP işte 17-25 tapelerinde alakalı bir hamle yaptı ama niye yaptığı, tam olarak ne amaçlıyor, onlar da işin bir yönü.
Valla
HDP'de
can
biraz dediğiniz
sıkıntısından.
gibi biraz böyle hazıra konma siyasetine devam ediyor gibi.
Ya hepsi rölantide, aslında hepsinde bir metal yorgunluğu var. Yani hepsinde bir siyaseten yorgunluk görüyoruz. Aslında Tayyip Erdoğan'ın şahsında AKP bu ülkeyi pek çok açıdan yordu ve yıprattı. Yani bugün seçim olsa, 100 tane seçimi arka arka yapsak hiçbir tablo değişmez. Yani çok bir umut da yok siyasi açıdan. Toplumun dönüşmesi için de biraz zamana ihtiyaç var. Olumlu ya da olumsuz hiç fark etmez. Toplumun biraz daha bazı şeylerin farkına varması, bazı gerçekleri biraz daha idrak etmesi. AKP bu süreci birkaç yıl uzatmak istiyor. Yani bir şekilde 2023'e kadar ulaşırsam, sonra bir 5 yıl daha Allah kerim düşüncesindeler. 4-5 yıl daha. Şeyle biraz kısaltmak için böyle abuk subuk şeyler yapıyor. Yani CHP ve diğer şeyler. Aslında dediğin çok doğru. Herkes de bir rölantiye alma, bir ya bırak salmış kendini yani. Herkes, Türkiye'deki herkes gibi, sadece siyasette değil, ben size söyleyeyim. Yani politikada böyle, hukukta böyle, bürokrasi de böyle, spor alanı da böyle, her şey.
Sanat, kültür.
İş dünyası da böyle, sanat kültür de böyle yani. Herkes de bir yorgunluk, bir bıkkınlık. Hani ne olacaksa olsun da sonra bir daha başlayalım, bir daha bir heyecan, bir daha bir şey. Herkes umudunu, heyecanını, şeyini artık o kadar sönümlenmeye başlamış. Giderek sıfıra doğru gidiyor yani. Bu kongrenin hani o yüzden şey biraz çok umut verdi. Yani Ali Babacan, yani Davutoğlu belki o kadar vermemiş olabilir. Çünkü Davutoğlu çok fazla Tayyip Erdoğan'a angaje olmuştu yani. Hani biraz da kendisi gitmedi. Yani mesela Ali Babacan'la da Davutoğlu'nun farkı o. Tayyip Erdoğan ısrarla Ali Babacan'ı bırakmadım, gitme dedim, yapacaksan gel burada yap dedim, gene bıraktı. Yolu açık olsun diyor. Ama Davutoğlu o kovdu gibi bir şey yani. Yani fark da burada. O anlamda biraz mesela bu küçük heyecanların dışında doğru düzgün heyecan yok. Ben biraz da bu Ali Babacan'ın o yüzden parti kurma işini biraz geciktirdiğini düşünüyorum. Yani bu yorgun dönemin bir figürü olmayayım, bunların arasına girmeyeyim. Bu vitrinde ben olmasam daha iyi. Yeni insanlar çıkar, yeni partiler çıkar, o zaman çıkayım diye biraz
İyi
daha
olabilir.
ağırdan aldığını düşünüyorum.
Evet, bir sonraki gündemimize geçelim. Evet, bir sonraki gündemimize geçebiliriz. Malum koronavirüs Türkiye'ye çok yaklaştı. Şu an İran'da çok sayıda vaka var, ölümler oldu. Bir sonraki günde de kendisinin virüse maruz kaldığı ortaya çıktı ve karantinaya alındı. İran bu yönüyle yani Türkiye açısından ciddi bir risk, Orta Doğu açısından ciddi bir risk. Çünkü hastalık İran'ın meşhur Kum şehrinde ortaya çıktı. Merkez üssü orası ve Kum şehri de yılda 22,5 milyon ziyaretçi alan bir şehir. Şii inancının merkezi. Dolayısıyla Orta Doğu'daki bütün Şiiler oraya gelip gidiyor. Yani hastalığı çok ciddi coğrafyalara yayma ihtimali var. Dün de Tahran İstanbul seferi yapan bir uçak Ankara'ya indirildi. Vaka olduğu şüphesiyle. Şu anda da uçağın karantinaya alındığı, dezenfekte edildiği, yolculardan bazılarının da karantinaya alındığı şeklinde haberler var. Sağlık Bakanı ısrarla Türkiye'de bir vaka yok. Koronavirüse bulaşmış kimse yok diyor ama muhalefette bir şüphe var. Yani acaba bizden bir şeyler gizleniyor mu şeklinde. Çünkü çok ciddi yaygınlaşan bir virüs şu anda. Mesela Avrupa'nın göbeğinde İtalya'da ciddi vakalar var. Orta Doğu'da yine pek çok ülkede, Türkiye'nin komşu ülkelerinde rastlandı. Ne diyorsunuz özellikle İran'dan başlayarak?
Ya şimdi şöyle, İran Çin'e komşu, değil mi? Bu taraftan da bize komşu. Yani kapalı bir toplum. İran Çin kadar olmasa da kapalı bir toplum. Biz de İran kadar olmasak da kapalı bir toplumuz. İran'ın bu hastalık ayyuka çıkmadan önce İran uçakları vızır vızır gitti geldi. Hatta şöyle bir şey var. İşte 22 bine yakın İranlı aslında virüsten Türkiye'ye kaçtı diyor. Yani bu virüsün şöyle bir özelliği var. 10-11 gün kendisini asla hissettirmiyor. 11 gün sonra ilk belirtileri çıkıyor. Dolayısıyla 11. gün artık iç içten geçmiş oluyor. Bulaştırdığınız insanlara bulaştırmış oluyorsunuz. Çünkü siz de virüslü olduğunuzu bilmiyorsunuz. Siz de enfekte olduğunuzu bilmediğiniz için işte mesela İtalya'da bundan dolayı çok ciddi problemler var. Kaç tane kasaba şu anda karantina altında? Bu hafta ben şeylere baktım. Bu işte Milan'ın, Roma'nın, Napoli'nin maçlarına tribünlerde neredeyse insan yok. Yani çok ciddi, eğer böyle devam ederse diyordu İran ve İtalya medyası, İtalya turizmi bu sene gider, gümler diyordu yani. Yani çünkü virüs eğer bu soğukta önlenemezse yazın hiç önlenemez diyorlar yani. Yani çok daha
Bu
kolay
arada Amerikan
şey
Başkanı
olur.
Donald Trump'ın bir açıklaması var virüsle alakalı. Nisan ayı geldiğinde
Ne
havalar
diyor?
ısınınca biter şeklinde bir yorumu var.
Yani o artık yani bizimkinden çok da farklı değil. Bizimki pekmez içiyorum falan diyor ya yani hani bir dut pekmezi iyi gelir falan filan diyor. Yani bu işleri hakikaten enteresan ya. Yani bu ülkelerin başkanlarına bak, başına gelen şeylere bak, sanki bir ilgi var, bir illiyet şey var yani bağlantısı var gibi yani. Ya İran'da rakamlarla oynanıyor Türkiye'deki gibi, gerçeklerin yüzü gözü kırılıyor, darmadağın ediliyor bilmem ne. Şu anda bilemiyoruz kaç kişi hasta, nedir, ne değil. Yani 100 bin kişiyi orada öldürseler, ölse bu şeyden, adamlar dese ki yani düşünün ya kendi uçağını düşürmüş bir ülke yani daha ne zaman oldu o kendi uçaklarını vurdular yani Rus uçağı Amerikan uçağı diye.
Dün Washington Post'ta bu konuyla ilgili bir yazı vardı ve orada ilginç bir anekdot var. Bu uçak düştükten sonra bir İran bakanlığı galiba o uçağa düşen uçakta ölenlerin yakınlarını arayıp şehitlikleri için tebrik etmiş aileleri mesela. Türkiye'de de benzer
Yaparlar. Burada da
şeyler
kahraman
olabilir yani.
yaparlar. Yani Türkiye'de de olur. Yani Türkiye'de de biraz önce söylediğim hani bu kadar acımız varken, bu kadar sıkıntımız varken bir de koronayı eklemez inşallah Allah. Ama yani bizim aldığımız bugün ben bir şey gördüm. Arap sabunuyla otobüs yıkıyorlar ve virüs temizledik diyorlar. Yani şüphesiz temizlik önemlidir. Hani şey diyorlar ellerinizi bol bol yıkayın falan filan da ama enfekte olmuş bir otobüsse eğer hani deterjanla gidecek çok bir şey olacağını zannetmiyorum. Yani başka bir şeyler gerekiyor diye çok çok iptidai bir yöntem gibi geldi bana. Hani o Cem Yılmaz bir şeyde diyor şeyi anlatıyor. Hatırlıyorsanız o Çernobil'den dolayı uranyumu böyle şeylesi süpürgeyle kovacak diyor. Yani
paspasla.
Atomdan hızlı hareket edecek diyor. Paspasla diyor. Yani şimdi yani şimdi mesela bu fotoğraf arkadaşımız tekrar getirirse şey görselini, bu haberin görselini.
Evet.
Bir sonraki yani bu bakan şeydi zaten. O Türk bir tane şey var, araştırma. Bir sonra
kapıda bekçi olarak bekleyen.
Evet.
Güvenlik görevlisi aldı.
Şimdi orada şimdi bakın bu maskenin hiçbir işe yaramadığını yani 7 düel öğrendi.
Bu Uğurdunların hani baskın yaptığında taktık.
Traktörcü ayağına da galoş şey, kafasına aynen. da galoş takmış ya, ayağı gibi traktör kullanıyor adam. Şimdi bu hiçbir işe yaramıyor. Şu maske, şekil yani. Hiç evet. alakası yok. Bu ne virüsü engelliyor ne bir şey. Aslında bu Türkiye'nin hali yani böyle. Dün bir sosyal deney
maske
yapmışlar.
Fiyatları da acayip artmış.
Artar. Yani hatta fiyatı ben şunu söyledim hatta. Arkadaşa. Şimdi Türkiye'de koronavirüs maskesi diye bir şey çıkar. Acayip para kazanır. Mesela Cübbeli'den böyle bir şey bekliyorum ben şahsen yani. Yani Cübbeli bu işleri bilir böyle. Yani yanmayan kefen, cennete götüren terlik,
virüsten kurtaran
maske falan
yani.
Ya olabilir yani. Hacı yağ satar, işte ağızdan sarılan sarık yapar, bir şey yapar yani. Dolayısıyla ben bu ülkede hani şeyimiz bu halimiz bu maalesef yani. Çok da böyle şey olacak gibi bir durumumuz yok. Yani Allah bize göstermesin bu şeyi. Hı hı. Bir sosyal deneyden bahsedecektim. Dün gördüm. Adam bir arkadaş otostop yapıyor. Bir yere gidecek. Kameraya çekiyor. Araba duruyor. Abi diyor durdun ama diyor ben koronavirüsüyüm diyor. Hani bana ya gel diyor ne koronavirüsü yemişim koronavirüsünü diyor. Ya adam diyor abi diyor ciddi olabilir ya gel kardeş diyor yani. Şimdi bu bunun adı tevekkül değil. Bunun adı başka bir şey de.
Atın ölümü arpadan olsun diye bir lafımız var.
Ya evet yani atın ölümü arpadan o biliyorsun AIDS virüsüne karşı da aynı şeyi yapmıştık zamanında. Bu bize virüs işlemez. Bize şey olmaz yani vaktiyle bunu diyoruz. Yani virüs dediğin ne ki abi ya. Gösterin öldürelim yani.
Bu arada maalesef, Amerikan medyasında yani. İlginç bir makale çıktı konuyla alakalı. Koronavirüsün dünya nüfusunun %50 ile 70'i arasını etkileyebileceğini iddia ediyor bir akademisyen.
Korkunç bir rakam ya.
Ve hani hepsi ölümcül olmak zorunda değil diyor. Ama
tabii.
nüfusu etkileyeceğini, özellikle belli bir yaşın üstündeki insanlarda ölüm oranlarının artabileceğini ifade ediyor. O yüzden aslında ciddiye de almak
zaten,
gerekiyor.
Zaten virüs yaşlı ve hasta insanları da öncelikli olarak ağır etkiliyor.
Evet. Evet, bu konuyu da geçelim. Bir sonraki durağımız Ahmet Davutoğlu. Kendisinden bahsetmiştik biraz ama
evet.
videoda eşi
güzel.
Kızıyla beraber evlerinin yakınındaki bir mesire alanında yürürlerken buranın hali ne böyle diye düşünüp çöpleri toplamaya başlamışlar ve bunda bir kamera çekip
eldivenle mi çıkmışlar şeye?
İşte PR çalışması olunca prodüksiyonu tamam olur. İkisi eşi doktor olduğu için belki eldiven taşıyordur yanında.
Sare Hanım belki taşıyordur bir şey diyemem. Zaten o daha önde görünüyor.
Evet.
Şey emekli Ahmet amca gibi duruyor. Arkada sanki pazar çantası. Ama bak ben bu şeyleri seviyorum. Samimi söylüyorum. Yani böyle kravatsız, sivil, aile evet. görüntüsü veren. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle sanki gelip selamun aleyküm saatiniz var mı? Saat kaç işte hanımla bir yere gideceğiz falan diye soracak gibi. Bu tür insanların siyasete girip ama dönüşmeden kalması.
Evet, böyle
ben kalması. Eminim Ahmet Davutoğlu o şeyli dönem, Şevketli döneminden önce de böyleydi. Şu anda da böyle attan düşmüş hali böyle siz bakmayın. Yani görüyor musun şey paltosundan pantolonuna kadar işte içine giydiği süvetere kadar bir Anadolu'luk, bir tevazu var burada. Yani mesela rahmetli Ecevit aklıma geldi. Ben bu şeyi görünce rahmetli Ecevit'le Rahşan Hanım böyle sık evet. sık böyle şey yaparlardı, yürürlerdi. Ben şahsen hani bu PR için de olsa oy için de olsa, bilmem ne için de olsa bu tür görüntüleri vermeleri taraftarıyım.
En azından güzel
Yani
bir
sefer,
örnek.
evet, yani etrafta yalaka yok, koruma yok, şu yok, bu yok, işte eskort yok, bilmem ne yok. İnsanlar hemen gidip dokunabilecek kadar yakın, insani bir hava var. Yanında çocukları, işte köpekleri, yani o köpek güzel bir PR düşüncesi bence de. Biraz şey bir köpek olmuş yani, bayağı benim kızın tabiriyle it köpeği yani, kocaman bir şey o.
Canavar.
Kocaman bir şey o. Korkutur o. Doberman mıdır nedir bilmiyorum da. Ama ben burada ilk kez mesela şunu söyleyeyim size. İnsan bir siyasetçi gördüm AKP cephesinden. Açık söyleyeyim size. Yani.
Uzun zaman sonra ilk kez.
Uzun zaman evet. Yani görmüşüzdür. Çok da haksızlık etmeyelim de. Mesela benim hanımım gibi giyinmiş hanımı. Anlatabiliyor muyum?
Evet.
Böyle kafasında uzaylı gibi fanustan böyle bone yok. Bilmem kolunda milyon dolarlık bilmem ne yok falan filan yani.
Evet, bu görüntüden ötürü Sayın Davutoğlu'nu alkışlıyoruz.
Evet, yani samimiyetle söyleyeyim. Ne olursa olsun hani işte algı olur bilmem ne, birileri söyleyecektir öyle. Yani işte yok köprüye gidiyor, intihar eden kişiyi kurtarıyor bilmem ne. Olabilir, ben bir şey diyemem ama yapacaklarsa böyle yapsınlar kardeşim.
Evet. Pozitif
algı
mesaj önemli.
PR yapacaklarsa böyle yapsınlar. Vallahi böyle yapsınlar.
PR demişken bir sonraki görselimize geçeceğiz. Yine bir video.
Evet.
Bu mevzu çok tartışıldı. Görüntüdeki
evet.
Şahıs Feyza Öznur isimli bir kızcağız. Hilal Kaplan'ın yalısında çalışıyor. Yani anladığımız kadarıyla tabii kendi açıkça
söylüyor. Hilal Kaplan'ın son projesi mi bu?
Son projesi. Bu videoda yaptığı şey şu, BBC Türkçe bir video serisi hazırladı, Geçinemeyenler isminde. Ve çalıştığı halde Türkiye'de geçinemeyen, yoksulluk yaşayan insanlarla röportajlar yapıyor. Oradaki kadınlardan bir tanesiyle alakalı daha sonra Sabah gazetesi bir haber yaptı. O kadının aslında çalıştığını, yeteri kadar para da kazandığını, İşte bir
pekala geçindiğini söyledi.
Geçindiğini, hatta Facebook hesabına girip işte bir yatta çekilmiş fotoğraflarının olduğunu, işte bir yat gezisi, birinin kınası gibi bir görüntü biraz. Orada fotoğraflar olduğunu ve bu mu geçinemiyor şeklinde bir haber yaptı. Bu kız da kendisi hala öyle bir şey varmış gibi Beyaz Türk eleştirisi yaparak AK Parti'ye oy sağlamaya çalışan bir proje. Twitter'da aktif bir hayli böyle videolar yapıyor. Buna işte genç trolçe şeklinde, hatırlarsınız Bülent Arınç demişti Hilal Kaplan için
evet,
trolçe
evet,
diye.
Evet.
Bu da genç
yani
trolçe.
Yani şeye Hilal Hanım'a Matahari diyen de var, bilmem ne diyen de var. Önemli değil. Yani onu daha önce de ben yazmıştım. Çok böyle o konuda konuşmak istemiyorum. Bunun iki tane boyutu var. Bir, demek ki bu insanların canını bu mizahi sosyal medya videoları çok yakıyor. Yani işte o mesela Vartolu var. Kimdir nedir bilmem, tanımam. Tek başına bu koca bütçeli troliçelerden, pelikancılardan daha etkili işler yapıyor yani.
Evet.
Ve o da bu tersten vuruyor yani, ironiyle vuruyor. Keza bizim Ahmet Bozkuş, Mustafa, baktığımız zaman Turgay Bey var
Yıldız.
Mesela. Evet, yani gerçekten çok iyiler. Yani bunlar bayağı bir sarsıyor demek ki şeyi, iktidar cephesini. Koca koca şeyler yalılarda bilmem nelerde ama böyle bir şey çıkıyorlar. Biraz böyle daha fare doğurdu türünden şeyler çıkıyor. Onun da ben biraz şeye benzetiyorum. Yani bu mesela iktidarın elinde korkunç bir bütçe var. Muazzam bir mali bütçe var. Çıkardıkları mizah dergisinin seviyesini görüyorsun. Yani bir dönem biz de beraber püfü yapmıştık, hatırlıyorsun. Yani o koca iktidar desteğine rağmen ortaya çıkan ürünleri görüyoruz yani.
Evet.
Başta kendileri memnun değil. Ben eminim kendileri bu ne rezillik falan diyorlardır yani. Şimdi bakıyorsunuz mizahları mizah değil, dramaları drama değil. Anlatabiliyor muyum? Gazeteleri gazete değil.
İktidar
doğru düzgün bir roman
aklamak için
yok.
Mizah olur mu biraz? Öyle bir durum
Ya
var.
şu biraz da oradan kaynaklanıyor. Yani bu insanlar belki muhalif olsalar, belki daha önceki dönemlerine geçseler, dönseler. Ya mesela bir Hakan Albayrak ismi bana daha sanki böyle orijinal, daha güçlü, daha şey geliyordu, özgün geliyordu. Yani bugün mesela işte başbakanın karşısına geçip ya başbakanım vallahi sana soracağım soru kalmıyor çünkü her şeyi yapıyorsun falan deyince ya da başka biri karşısına geçip çok sağlıklı görünüyorsun, acaba neyle besleniyorsun gibi sorular sorunca bir anda kendini bitirmiş oluyor yani. Bir bakıyorsunuz bir dönem filmine Abdülhamit'te Tayyip Erdoğan'a böyle ima eden göndermeler bilmem ne, akılları sıra işte saraya yaranıyorlar bilmem ne ama o sanatın, o kanalın itibarı şeyi falan perişan oluyor yani. Burada da meselenin hemen ikinci yönüne geçeyim. Pelikan çetesi mi diyeyim, Pelikan yapılaşması bir şeyler üretmek zorunda. Çünkü kendi içlerinden de Pelikan'a doğru artık çok ciddi eleştiriler var. Çok ciddi bütçelerle oraya çöreklenmişler, seviyorlar, semiriyorlar, sömürüyorlar diye. Bunlar da kendilerince işte böyle bir şey bulmuşlar. Şimdi şeyi de hani bunun neresi komik falan filan deyince daha iyi zorunuza gitti değil mi falan filan diye kendilerince vay demek çok iyi bir şey yapmışız falan filan gibi. Hani o şey var ya işte aslan korktun mu, kaplan korktun mu, bir dönem öyle bir şey vardı yani. Anlatabiliyor muyum? İşte pelikan korktun mu falan böyle bir yazı yazmak lazım belki yani. İşte Feyza korktun mu, Beyza korktun mu falan, Hilal korktun mu diye. Bunlar böyle o denemelerden biri. Yani işte şimdi Hilal Hanım Feyza korktun mu diye. Feyza Öznur'u çıkarıyor. Yapsınlar, yapmalılar. Keşke hep böyle yapsalar. Hiç önemli değil. Bence yapmalılar. O çirkin komplolardan, çirkin komplolardan, alçakça yalanlardan, iftiralardan, kurgu haberlerden çok çok daha iyi bunlar. Yani bununla şey yapalım. Yani o kimindi bilmiyorum. Çok güzel demişti. Diyor ki istiyorum ki fikirlerimiz çatışsın ama görüyorum ki siz silahsızsınız diyor. Yani hani şimdi bunu söylemekten bıktık bu insanlara. Hani böyle ilkel de olsa, iptidai de olsa bu tür silahlarla en azından bu işi kuralına göre oynasalar, ahlaki değerlerine göre oynasalar, ahlaksızlık yapmasalar, küfür etmeseler, işte başka türlü entrikalara girmeseler ben buna razıyım yani. Biraz önceki evet, Davutoğlu bunu için diyeceğime de şunu söyleyeyim. Allah yolunu açık etsin. Yani yapsın, devam etsinler. Biz bunlarla uğraşalım. Yalanlarıyla, hezeyanlarıyla, iftiralarıyla değil yani.
Evet, zulümleriyle değil.
Değil, evet.
Evet, son bir bonus diyeyim. Kendisi,
öyle mi?
YouTube,
7'ye mi çıktık bugün? Aynen. Kaç olduk?
Bu 7. görsel. Evet. Foto 6, foto 7 oldu. Kendi YouTube kanalımızdan şey yapıyoruz, ürün yerleştirme. Bu videoyu TR724 YouTube kanalından izleyebilirsiniz ayrıca. Burada bu hatırlarsınız bu hafta dün Fox TV muhabiriyle Erdoğan'ın yaşadığı bir diyalog vardı. Libya'daki asker sayısıyla alakalı kendisi Libya'da birkaç şehidimiz var dedi. Fox TV muhabiri de bunu sordu yani birkaç şehit ifadesi den dolayı eleştiriler geliyor dedi.
Fox TV garibanı da kendisi de direkt sormuyor ha. Muhalefet diyor ki evet, tabii bilmem o. Şu tür şeyler var ileri sürülüyor usulünce falan. Garibim, hani lafı 7 dereden de, ne o de 80 günde devre alem yaptırıyor lafa gene ama kurtulamıyor. Evet.
Tabii gene kurtulamıyor. Bu videoda da Erdoğan işte son özellikle 6-7 senedir yaşadığı sıkıntılar muhabirlerle işte muhabirlere sorularını beğenmediğinde onları haşlama hamleleri. Burada benim ilgimi çeken şey şu, size de onu soracağım. Hani böyle bir soru gelir gelmez ilk dikkat ettiği şey sen hangi gazetedensin, hangi televizyondansın, sen hani kimin tabiri caizse piyonusun şeklinde olaya yaklaşması. Hani bu nasıl bir psikolojik hali ortaya çıkarıyor sizce?
Ya şimdi şöyle yani bunu biliyorsunuz belki videonun devamında da vardır. Zaman Gazetesi'nin şeyiyle başlamıştı. Bizim Ahmet'in öyle bir sorusu vardı ki Ahmet çok sağlam sormuştu o
Evet
zaman.
evet
Yani
bu şu an izliyorum şeydeki videoda o da var.
çok çok sağlam şey yapmıştı. Zaten oradan sonra Ahmet başımıza açtı bu işleri. Yani orada bunu espri olarak söylüyorum. Bu bir misafirin olduğu gündü, değil mi? Yani bir yabancı misafir varken Ahmet bunları
Evet.
sormuştu. Şimdi tabii şeyde bizim dramada aptal esi dediğimiz bir es vardır. Yani bir durma anı vardır. Orada aptal derken oyuncuya değil seyirci için kullanılır bu tabir. Hani seyirci de algılasın diye bir süre durulur böyle. Bir tabiri caizse çok çok affedersin mal mal bakar bütün oyuncular
Aynen.
kameraya. Yani orada seyirci ha deyip gülmeye başlayacak. Bekler çünkü. Şimdi buradaki bu sorulara şey yaptığımızda hep aynı şeyi görüyoruz. Başbakanın ya da Tayyip Erdoğan'ın bir süre durduğunu görüyoruz. Böyle 3-5 saniyelik bir şey. Sonra aklına ilk gelen cevap şu oluyor. Genelde bu işte Reuters'ın muhabirine de bunu yapmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani Reuters'ın muhabirine de bunu yapmıştı. Şu, sen kimsin? Buraya nasıl sızdın? Tamam mı? Böyle gazetecilik mi olur? Yaptığın gazetecilik değil. İşte muhatabının şeyine göre, kalibrasyonuna göre hain, patronların hain, sen hainsin. Sen onlardan ayrıl. Yani bizim Ayşe Nur'du Ankara'daki muhabirimiz değil mi? O içeri alınan bacımız. Ona da mesela öyle fırça attığını hatırlıyorum. Sen onlardan ayrıl ayrıl falan filan diye böyle. Ya sen sorusuna cevap ver. Hani soruyor. Şimdi burada da dünkü soruda yani Fox'un muhabiri aslında mesleğinin gereğini yapıyor.
Evet,
Ve
basit bir
hatta
soru.
şundan dolayı eleştirilebilir kardeşim şu sorunu niye CHP muhalefet bilmem ne üzerinden yapıyorsun? Sen kendin sorsana de ki böyle böyle dedim bu doğru mu? Böyle böyle dedim bu yanlış mı? Ya işte CHP'de tepki vardı bilmem ne vardı. Garibim aklı sıra işte şeyi hedefi kaydıracak falan belki kendisine sekerek çarpmaz diye. Tabii yani şunu görüyoruz bu ülkede gazeteciliğin öldüğünün bir kez daha ispatı o. Yani bir kişi gerçek anlamda gazetecilik yapıyor ve sorunun cevabı dışında her şeyi istiyor. Sorunun cevabı dışında her şeyi istiyor. Normal bir ülkede olsa diğer meslektaşları tepki gösterirler. Bırakınız onu, ben şeyi de hayret ettim yani. Fox TV'nin işte yetkilileri, sorumluları, ya kardeşim size maşa dedi, dış güçlerin piyonu dedi, bilmem ne dedi. Bunlar hala başka şey derdindeler. Fatih Portakal'ın konuşmalarına baktım. Ya bambaşka şey anlatıyor. Hala daha başka sıkıntıları var gibi. Dolayısıyla bu böyle devam edecek gibi, böyle şey olacak gibi. Yani bugün de mesela şey demiş, bu Libya konusunda biraz ilgili belki. Mustafa Kemal Atatürk'ün Trablusgarp'ta ne işi vardı? İşte vardıysa biz de ona onun için gittik yani. Tamam yani Güney Cephesi Komutanı Miralay Tayyip Erdoğan'san sen tamam yani ne diyeceğiz? Yani demek ki o sıfatla gönderdi ordularını. Çok da bir şey diyemiyoruz.
Birinin
Burada
hatırlatması
gazetecilik.
gerekiyor galiba. Osmanlı yıkıldı, sonra üstünden bayağı olaylar geçti falan.
Ya hani Tayyip Erdoğan bunu bilmeyebilir. Bilmek zorunda değil de orada şeyleri var, danışmanları var. Bir sürü yani şey gibi hem de o Mel Gibson'ın Ransom filminde var. İki tane polis sürekli ensesinde. Şöyle bir şey diyor Mel Gibson. Yani omzunda iki tane maymunla yaşamak ne kadar zor diyor. Yani hani sürekli. Şimdi Tayyip Erdoğan'a bakıyorum. Her konuşmada bir burada bir burada böyle sorgu melekleri gibi iki tane danışman mutlaka kafaları da eğik. Yani ya bir şey söyleyecekler ya bir şey dinleyecekler her an. Şimdi bu insanlar şunu demiyorlar mı? Ya o zaman Trablusgarp bizim vilayetimizdi. Yani bugün Van neyse o zaman Trablusgarp oydu. O zaman savunmak gayet normaldi. Hani bugün bizle alakası yok. Bir de gittiğiniz yerde adamlar sana küfrediyor işte. Şehit Mehmetçiğin üzerine tükürüyorlar o videoları gördük yani. Kendi gerçeklikleri hep söylüyoruz. Bir ürettikleri gerçeklik var. Onun üzerinden gidiyorlar ve bunda da inat ediyorlar. Enteresan bir şekilde.
Evet, yine aynı mesajı vererek nokta koymuş olalım programı.
Evet.
Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık.
Ben teşekkür ederim. Sevgili seyircilerimizi izledikleri için de teşekkür ederim. Bizim teknik müdürümüz, sorumlumuz Zafer Bey, bilmiyorum yapıyor mu? Ben çok görmedim. Bu uzun şey, kısa kısa her bölümü, her fotoğrafı ayrı da klip yapıyor muyuz Yavuz'cum?
Ayrı ayrı yapıp yüklemiyoruz ama paylaşırken yapabiliyoruz.
Her birini ayrı ön plana çıkararak yapıyoruz değil
tabii
mi ama?
Tabii.
Evet. Neyse, artık yapacak bir şey yok. Hani sadece tek başlıkla verince 6 Hı-hı. tane başlığı birden görmezler diye şey yaptım da.
Evet, evet, o şekilde
hani belki,
paylaşım yaparız.
Hani belki koronavirüsü dikkatini çekmez de başka bir şey çeker Hı-hı. diye söyledim.
Evet. Teşekkür ederiz. İzleyicilerimize de teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim. Görüşmek
Gelecek
üzere.
Hafta
hoşça
görüşmek
kalın.
Üzere. Hoşça kalın.